Ayrım 9.
Karısı Shirley geçen pazar onunla birlikte uğraşarak ardıca şekil vermesine yardım etmişti. Şimdi bambaşka görünüyordu ardıç. Tıpkı ilk kez saçını kestirmiş 4 yaşında bir çocuk gibi. Ayrı yönlerde büyüyen iki ana dalın altındaki bütün sürgünleri budamış, ileri doğru büyüyen başı bozuk bir dalı kesmiş, ağacı budaya budaya her kenarı başka uzunlukta pek fütursuz bir üçgene çevirmişlerdi. Sonra hayattaki en büyük zevklerinden birine gömüldü Marshall. Wall Street Journal'ın borsa raporlarına bakarken bir yandan da cüzdanından kredi kartı büyüklüğünde iki alet çıkararak karını hesaplamaya başladı. Aletleri minicik puntolarla dizilmiş, borsa fiyatlarını okuyabilmek için bir büyüteç ve güneş enerjisiyle çalışan bir hesap makinesiydi. Dün düşük bir hacimle kapanmıştı borsa. En çok hisse almış olduğu Silicon Valley Bank'ten başka yerinden kımıldayan olmamıştı. Bu bankanın hisselerini eski bir hastasından gelen iyi bir tüyo sayesinde almıştı Marshall ve dün 1,8 artış kaydetmişlerdi. 1500 hissesi olduğuna göre demek ki yaklaşık 1700 dolar ediyordu. Gözlerini borsa raporundan ayırıp tavana dikti. Hayat ne güzeldi be. Amerikan Psikanaliz Günlüğü'nün son sayısını alan Marshall, içindekiler bölümüne şöyle bir göz attıktan sonra hemen kapattı. 1700 dolar. Dinine yandığımı niye daha fazla kağıt almamıştı ki sanki? Döner deri koltuğunda geriye yaslanarak bürosunun görünümünü inceledi. Handert Wasser ve Chagall'in tıpkı basımları, 18. yüzyıl şarap kadehleri koleksiyonu, incecik burgulu saplı kadehler, pırıl pırıl cilalı gül ağacından büfede sergileniyor. Ama bütün bunlar içinde Marshall'ın en sevdiği camdan yapılmış 3 tane muhteşem master heykelciyi. Yerinden kalkıp kuş tüyünden eski bir el süpürgesiyle heykelciklerin tozunu aldı Marshall. Bir zamanlar babası Washington'daki 5. sokakla Er sokağındaki kesiştiği köşede bulunan bakkal dükkanında rafların tozunu almak için kullanırdı bu süpürgeyi. Tablolarla tıpkı basımları arada bir eve götürür, oradakileri alıp muayenehanesine getirirdi. Ama narin şeri kadehleriyle hassas master heykelcikleri daima burada dururdu. Cam heykelciklerin depremden etkilenmeyen kaidelerini kontrol ettikten sonra içlerinden en çok beğendiğini sevgiyle okşadı. Zamanın altından kenarı. Kağıt kadar ince, kocaman, ışıl ışıl portakal rengi bir kaseydi bu. Kenarları fütüristik bir metropolün silüetini andırıyordu. Kaseyi alalı 12 yıl olmuştu ve bu süre içinde onu okşamadan tek bir gün geçirmemişti Marshall. Kusursuz konturları ve olağanüstü serinliği müthiş bir dinginlik veriyordu insana. Derin bunalım içinde bulunan hastalarını onu okşayarak serin, yatıştırıcı gizemine gömülmeye teşvik etmek geçmişti aklından. Hem yalnız bir defada değil ama yalnızca aklından geçmişti. Allah'tan karısının istekleri doğrultusunda davranmamıştı da satın almıştı bu 3 parçayı. Bugüne kadar satın aldığı en iyi şeylerdi. Hem büyük ihtimalle başka alamayacaktı bunlardan. Master fiyatları o kadar yükselmişti ki bir tane daha almaya kalksa 6 aylık kazancını vermesi gerekirdi. Ama Standard & Poor vadeli işlemlerinde geçen seneki gibi bir yükseliş yakalarsa belki. Gerçi ona borsa konusunda tüyo veren en iyi hastası da terapiyi sona erdirme düşüncesizliğini göstermişti. Veya belki iki çocuğu yüksek eğitimlerini tamamladıktan sonra. Ama daha en az 5 yıl vardı buna da. 11'e 3 dakika geçiyor. Ernest Lash gecikmişti. Her zamanki gibi. Marshall 2 yıldır onun gözetim analistiydi. Ve her ne kadar Ernest hastalardan %10 daha az ücret ödese de Marshall hemen hemen her seferinde iple çekerdi randevularını. Ernest gün boyu uğraşıp durduğu klinik vakalar arasında ona ferahlık veriyordu. Mükemmel bir öğrenciydi o. Araştırmacı, zeki, yeni fikirlere açık. Öğrenci olarak engin bir merak duygusu vardı Ernest'in. Psikoterapi konusunda ise daha bile engin bir cehaleti. Ernest artık gözetim gerektirmeyecek kadar yaşlıydı. 38 gerçi ama Marshall buna bir zaaf değil kuvvetlilik addediyordu. Hastanede 10 yılı aşkın bir süre önce tamamladığı psikiyatri ihtisası sırasında Ernest psikoterapi konusunda bir şeyler öğrenmemeye karşı tam bir direnç göstermişti. Onun yerine biyolojik psikiyatrinin çağrısına uyarak zihinsel bozukluklara ilaç tedavisi uygulamaya vermişti kendini. Ve ihtisasını tamamladıktan sonra da birkaç yılını bir moleküler biyoloji laboratuvarında araştırma yaparak geçirmeyi tercih etmişti. Bir tek Ernest böyle değildi. Onun döneminde öğrencilerin çoğu aynı eğilimi gösteriyordu. 10 yıl önce psikiyatri çok büyük bir biyolojik atılımların eşiğinde görünüyordu. Zihinsel bozuklukların biyokimyasal nedenlerinin bulunması, psikofarmakoloji beynin anatomisi ve işleyişini inceleme amacıyla geliştirilmiş yeni görüntüleme yöntemleri, psikogenetik ve belli başlı zihinsel bozuklukların her birine sebep olan özgül genlerin kromozomlarındaki yerinin saptanması gibi bir keşfin gerçekleşeceğine dair umutlara dayanmaktaydı bu atılım. Ama Marshall'ı hiçbir zaman sarmamıştı bu yeni gelişmeler. 63 yaşındaydı. ve böyle pozitivist modalara karnı tok olacak kadar uzun bir zamandır psikiyatri mesleğindeydi. Arka arkaya birbirini izleyen sersemletici iyimserlik ve ardından gelen hüsran. Trozin, psikoşirurji, Milton, resepsin, pakatal, LSD, tafronil, lityum, ekstazi, beta blokajı, Xanax ve Prozac. Moleküler biyoloji ateşinin hara azalmaya başladığında, araştırmacıların ortaya attığı abartılı iddiaların birçoğu gerçekleşmediğinde ve bilim adamları, canım belki de bütün o bozuk düşüncelerin ardındaki o bozuk kromozomun yerini daha saptayamamış olduklarını ilan ettiklerinde hiç şaşırmamıştı. Geçen hafta bir üniversitenin desteğiyle gerçekleştirilen bir seminere katılmıştı. Önde gelen bilim adamları çalışmalarının can alıcı bulgularını Dalai Lama'ya sunuyorlardı. Bilim adamlarının tek tek atomların yeni fotoğraflarını göstermiş ve madde dışında hiçbir şeyin varlığı olmadığını büyük bir kesinlikle ortaya koymuşlardı. Maddi gerçekliğe dayanmayan dünya görüşlerinin savunucusu değildi Marshall ama Dalai Lama'nın tepkisi pek hoşuna gitmişti doğrusu. Tatlı tatlı sormuştu adam. Peki ya zaman? Sonra da demişti ki, onun moleküllerini gören oldu mu? Ve lütfen benliğin fotoğraflarını gösterin bana. Daimi benlik duygusunun fotoğraflarını. Psikogenetik alanında yıllarca araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Ernest, hem araştırmadan hem akademik politikadan soğuyarak özel muayenehanesini açmıştı. 2 yıl boyunca sadece psikofarmakoloji uygulamış, 20'şer dakikalık randevularla hasta alıp hepsine ilaç dağıtmıştı. Ama zamanla bunun sınırlarını kabul etmişti ve Seymour Trotter'ın bunda rolü vardı. Hatta bütün hastaları ilaçla tedaviye kalkışmanın saçmalığını da kabul ederek gelirinden %40 oranında fedakarlık yapma pahasına yavaş yavaş psikoterapiye yönelmişti. Marshall'a göre Ernest'in şimdi bir uzman denetiminde psikoterapi uygulaması ve psikanaliz enstitüsüne adaylık planları yapması onun açısından bir artı puandı. Doğru dürüst analiz eğitimi almadan terapi uygulayan bütün o psikiyatristleri ve psikologları, sosyal hizmet görevlilerini, danışmanları da düşününce tüyleri diken diken oluyordu Marshall'ın. Her zaman olduğu gibi telaşla muayenehaneye daldı Ernest. Tam 5 dakika geç kalmıştı. Kendine bir fincan kahve koyup Marshall'ın beyaz deriden İtalyan koltuğuna yığıldı ve klinik notlarını çıkarmak için çantasını karıştırmaya başladı. Marshall Ernest'in niye geç kaldığını araştırmayı bırakmıştı artık. Aylarca sorular sormuştu da bu konuda ve asla bir yere varamamıştı. Hatta bir keresinde sokağa çıkıp kendi muayenehanesiyle Ernest'in arasındaki bir bloğu yürüyerek zaman tutmuştu. 4 dakika. Ernest'in 11'deki randevusu 11.50'de bittiğine göre arada tuvalete gitse bile tam öğle saatinde rahat rahat yetişmesi gerekirdi. Ama şaşmaz bir şekilde her seferinde bir engel çıkıyordu işte. Hastası biraz fazla kalmış ya da bir telefon gelmiş ya da Ernest notlarını unuttuğu için yarı yolda muayenehanesine dönmek zorunda kalmış oluyordu. Her seferinde bir şey çıkıyordu yani. Ve o bir şeyin direnç olduğu açıktı. 50 dakika için onca para ödeyip sonra da o paranın ve zamanın %10'unu sistemli bir şekilde boşa harcamak diye düşünüyordu Marshall. Kararsızlığın açık bir kanıtıydı kesinlikle. Normal olarak Marshall geç kalma huyunun tam anlamıyla incelenip çözümlenmesi konusunda bir kaya sağlamlığıyla ısrar ederdi. Ama Ernest hastası değildi. Tam değil. Gözetmenlik terapi ile eğitim arasındaki belirsiz bölgede yer alıyordu. İyi bir gözetmen zaman zaman vakaya ilişkin malzemenin ötesinde sondaj çalışmasına girmek ve öğrencinin bilinç dışı motivasyonlarıyla çatışmalarının derinine ulaşmak zorunda kalırdı. Ama belli bir terapi sözleşmesi olmayınca gözetmenin de ötesine geçemeyeceği sınırlar vardı işte. Böylece meseleyi kendi haline bırakmıştı Marshall. Ancak bu konudaki tavrını ortaya koymak üzere 50 dakikalık gözetim randevusunu her zaman saniyesi saniyesine sona erdirmeye dikkat ediyordu. Konuşacak çok şey var diye lafa girdi Ernest. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bugün farklı bir konuyu görüşmek istiyorum. İzlediğimiz 2 daimi hasta ile ilgili. Yeni gelişme yok. Jonathan ve Andy ile olan seanslarımızı yaptık. İyi gidiyorlar. Justin'e yaptığımız bir seans hakkında konuşmak istiyorum. Bir yağın karşı aktarım malzemesi çıktı bu seansta. Bir de dün akşam bir kitap evi söyleşisinde eski bir hastamla karşılaştım. Bu konuda da söyleyeceklerim var. Kitabı satıyor mu hala? Kitapçı dükkanlarında hala sergileniyor. Bütün arkadaşlarım okuyor. Birkaç tane iyi eleştiri yazısı da çıktı. Bir tanesi bu hafta Tabipler Birliği bülteninde yayımlandı. Mükemmel, önemli bir kitap o. Geçen yaz kocasını kaybeden ablama da bir tane göndereceğim. Ernest kısa bir kişisel notla birlikte kitabı imzalamaktan sevinç duyacağını söylemeyi düşündü. Ama kelimeler boğazına takılıp kaldı. Marshall'a karşı ukalalık gibi olurdu bu. Pekala, işimize bakalım. Justin, Marshall notları taradı. Hafızamı tazelesene. Uzun zamandır sana gelen obsesif kompulsif değil miydi o? Evliliğinde bir sürü sorunu olan. Evet, uzun zamandır ondan bahsetmemiştik. Ama hatırlarsan birkaç ay yakından izledik tedavisini. Sana hala geldiğini bilmiyordum, unutmuşum. Gözetim seanslarında onu izlemeyi bırakmamızın sebebi neydi? Vallahi dürüst olmak gerekirse asıl sebep benim ona olan ilgimi kaybetmiş olmam. Artık ilerleme kaydedemeyeceğimiz kanısına varmıştım. Bir süredir gerçek anlamda terapi yapamıyoruz. Daha çok onu şimdiki durumunda tutmaya yönelik bir çalışma. Yine de hala haftada 3 kez geliyor. Tutmaya yönelik çalışma. Haftada 3 vizit. Epey bir tutuyorsun adamı desene. Marshall arkasına yaslanıp tavana dikti gözlerini. Dikkatle dinlediği zamanlarda böyle yapardı. Bak ben de endişeleniyorum bu konuda. Bugün onun hakkında konuşmak istememin sebebi bu değil. Ama belki bu konuyu da ele alsak iyi olur. Seans sıklığını azaltamıyorum bir türlü. Üstelik haftada 3 vizitle kalmıyor. Bir ya da 2 telefon görüşmesini say. Erne, sıra bekleyen hastaların var mı? Kısa bir liste. Aslında bir hasta var. Niye ki? Oysa Marshall'ın lafı nereye getirmeye çalıştığını biliyordu. Ve zor soruları tam bir özgüven içinde sormaya başarmasına hayrandı. Ne gaddar herifti bu Marshall. Bak ben şahsen birçok terapistin boş saatim kalacak diye korkusuyla hastalarını bilinçsizce kendine bağımlı hale getirdiği kanısındayım. Bu durumun farkındayım ve Justin'e durmadan haftalık saatlerimizi azaltmamızı söylüyorum. Kesemi düşünerek hastayı terapide tutacak olsam geceleri gözüme uyku girmezdi. Marshall yavaşça kafasını salladı. Şimdilik Ernest'in cevabından tatmin olduğunu gösteriyordu. Az önce onun artık ilerleme kaydedemeyeceği kanısına varmıştım dedin. Geçmiş zaman. Şimdi birden fikrini değiştirecek bir şey mi oldu? Marshall iyi dinliyordu doğrusu. Her şeyi tutuyordu aklında. Ernest hayran hayran baktı ona. Kızıla çalan sarı saçlar, hep tetikte duran gözler, lekesiz bir cilt, 20 yaş daha genç bir erkeğin vücudu. Marshall'ın fiziği de personansı gibiydi. Yağ yok, fazlalık yok, sırf adale. Bir zamanlar Rochester Üniversitesi'ndeki defans oyuncusuydu. Kastı, kocaman pazuları ve çillerle kaplı kolları ceketinin yenlerini tam anlamıyla dolduruyordu. Kaya gibi. Profesyonel rolünde de kaya gibi. Bocalama yok, kışkı yok. Her zaman kendinden emin. Her zaman her şeyin doğrusunu kesinlikle bilir. Başka bazı eğitim analistlerinde de böyle bir kesinlik havası vardı. Ortodoksluk ve imanın beslediği bir kesinlik. Ama hiçbiri Marshall'a benzemezdi. Hiçbiri bu kadar bilgi yüklü, bu kadar esnek bir otoriteyle konuşmazdı. Marshall'ın kesinliği başka bir kaynaktan geliyordu. Beden ile zihin arasındaki içgüdüsel bir özgüven uyumu. Her türlü kuşkuyu dağıtan, ona daha geniş meselelerin anında ve derinlemesine farkına varma gücü sağlayan bir özgüvendi bu. Ernest 10 yıl önce Marshall'ın analitik psikoterapi konusundaki dersini dinleyip de kendisiyle tanışalı beri ona örnek almıştı. Hakkım var dedi. Aradaki boşluğu kapatmak için biraz daha geriden almam lazım. Hatırlarsın. En başından beri Justin karısını terk edebilmek için açık açık yardım istemişti benden. Sen benim bu işe fazla karıştığımı, Justin'in boşanmasını sağlamayı bir misyon haline getirdiğim, ona bekçilik ettiğim kanısındaydın. Hani terapide hiç kendini tutamıyorsun demiştin bana, hatırladın mı? Marshall hatırlıyordu elbette. Gülümseyerek başıyla doğruladı. Tamam, sen haklıydın. Çabalarımı yanlış yönlendirmiştim. Justin'in karısını terk etmesine yardımcı olmak için yaptığım her şey boşa çıktı. Ne zaman evden ayrılmaya çok yaklaşsa, ne zaman karısı belki ayrılığı düşünmeye başlamaların iyi olacağını söylese paniğe kapıldı adam. Birkaç kez onu hastaneye yatırmayı bile düşündüm. Ya karısı? Marshall kağıt çıkarıp not almaya başlamıştı. Kusura bakma Ernest, eski notlarım yanımda değil. Ne olmuş karısına diye sordu Ernest. Hiç çift olarak görüştün mü onlarla? Nasıl bir kadın? O da terapi görüyor muymuş? Hiç karşılaşmadım. Neye benzediğini bile bilmiyorum. Ama bir iblis olduğunu düşünüyorum. Benimle görüşmeyi kabul etmedi. Justin'in patolojisiymiş bu. Onun değil. Bireysel psikoterapiye de yanaşmadı. Yine aynı nedenle sanırım. Yo, başka bir şey vardı. Şimdi hatırlıyorum. Justin kadının ruh doktorlarından nefret ettiğini söylemişti. Gençliğinde 2, hatta belki 3 ruh doktoruna gitmiş. Hepsi de sonunda onu becermişler ya da becermeye kalkmışlar. Doktorları tarafından istismar edilen birkaç hasta görmüştüm biliyorsun. Bu kadar vicdansızca bir ihanete kimse benim kadar öfke duyamaz. Yine de eğer aynı kadından başına 2 veya 3 kez gelmişse bu, bilemiyorum. Belki kadının bilinç dışı motivasyonlarını merak etmeye başlasak iyi olacak. Ernest dedi Marshall, kafasını hızla iki yana sallayarak. Bunu sadece bir kez duymuş olacaksın benden. Ancak böyle bir durumda bilinç dışı motivasyonların konuyla hiç ilgisi yoktur. Hasta ile terapist arasında seks varsa dinamiği bir yana bırakıp tamamen davranışa bakmamız gerekir. Hastasıyla cinsel ilişkiye giren terapist ne olursa olsun sorumsuzdur ve zarar verir. Savunulacak hiçbir yanları olamaz. Meslekten uzaklaştırılmaları gerekir. Belki bazı hastalar cinsel çatışmalar yaşıyordur. Belki otorite konumundaki erkekleri ya da kadınları baştan çıkarmak istiyorlardır. Belki kompulsif cinsel güdüleri vardır. Ama zaten terapi görmelerinin nedeni de bunlardır. Ve şayet terapist bunu anlayamıyor ve bununla başa çıkamıyorsa meslek değiştirmesi gerekir. Sana söylemiştim diye devam etti Marshall. Eyalet Tıbbi Etik Komitesi'ndeydim ben. Dün akşam önümüzdeki hafta Sacramento'da yapılacak olan aylık toplantıyla ilgili vakaları okudum. Ben de sana bunlardan bahsedecektim zaten. Kurulda bir dönem görev yapman için seni aday göstermeyi düşünüyorum. Benim 3 yıllık görev sürem önümüzdeki ay doluyor ve senin çok başarılı olacağına inanıyorum. Yıllar önce Seymour Trotter olayında takındığın tavrı hatırlıyorum. Cesaret ve dürüstlük vardı o tavırda. Başka herkes o iğrenç kart pezevenk karşısında tir tir titriyordu. Bir tek bile tanıklık etmezdi ona karşı. Sen bu mesleğe büyük bir hizmette bulundun. Ama benim asıl söyleyeceğim şuydu diye devam etti Marshall. Terapist-hasta ilişkisinde cinsel suistimal salgın halini aldı. Her geçen gün gazetelerde yeni bir skandal okuyoruz. Bir arkadaşım Boston Globe'da çıkan bir yazıyı göndermiş bana. Son birkaç yıldır tam 16 psikiyatristin cinsel suistimal suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını bildiriyor. Aralarında bazı tanınmış şahsiyetler de var. Tufts'un eski bölüm başkanı ve Boston Enstitüsü'nün kıdemli eğitim analistlerinden biri. Sonra bir de Jules Masserman olayı var tabii. Trotter gibi o da. Amerikan Psikiyatri Birliği başkanlarındandı. Herifin yaptığını inanabiliyor musun? Hastalara sodyum pentotal verip bilinçlerini kaybettiklerinde onlarla seks yapıyormuş. İnanılmaz bir şey bu. Evet, beni de en çok sarsan olay buydu dedi Ernest. İnternken o da arkadaşlarım bir yıla ayaklarımı sıcak suya bastırıp Masserman'ı okumakla geçirdiğimi söyleyerek takılırlardı bana. Ayak tırnaklarım feci bir şekilde içe kıvrılarak uzuyordu da. Dinamik psikiyatrinin ilkeleri okuduğum en iyi ders kitabıydı. Bilirim dedi Marshall. Bütün yıkılan putları bilirim. Durum iyice kötüye gidiyor. Ne oluyor anlamıyorum. Dün gece 8 terapisti yöneltilen suçlamaları okudum. İnsan şok geçiriyor. Midesi bulanıyor. İnanabiliyor musun? Bir terapist her seansta hastasıyla yatmış. Haftada 2 kez. 8 yıl boyunca. Ve parasını da son kuruşuna kadar alarak. Ya 15'indeki hastasıyla motelde basılan çocuk psikiyatristine ne demeli? Bütün vücudunu çikolata şurubuna bulamış. Hastasını yalatıyormuş. İğrenç. Bir de röntgencilik suçu var. Çoğul kişilik vakalarına bakan bir terapist hastalarını hipnotize ediyor, sonra da daha ilkel kişiliklerini ortaya çıkıp onun önünde mastürbasyon yapmalarını sağlıyormuş. Hastalara asla dokunmadığını söyleyerek savunmuş kendini. Üstelik bunun doğru tedavi olduğunu da öne sürmüş. Önce bu kişilere güvenli bir ortamda kendini ifade şansı tanıyor, sonra da yavaş yavaş gerçekliği sınayıp benimsemeye teşvik ediyormuş onları. Ernest saatine kaçamak bir bakış atarak ve tabii o sırada hastaların mastürbasyon yapmasını seyrederken cinsel olarak heyecanlanmıyormuş dedi. Saatine baktın Ernest. Bunu söze dökebilir misin? Zaman geçip gidiyor. Justin'le ilgili bazı şeyleri görüşmek istiyordum da. Başka deyişle her ne kadar bu konuşma ilgi çekici olsa da bunları konuşmak için gelmemiştin. Hatta gözetmene verdiğin zamanı ve parayı bu şekilde çarçur etmemeyi yeğlerdin ha? Ernest omuz silkti. Yaklaştın mı? Başıyla doğruladı Ernest. O halde niye öyle söylemiyorsun? Bu senin zamanın. Parasını ödeyen sensin. Haklısın Marshall. Karşındakini memnun etme meselesi işte yine. Senden hala fazlasıyla çekiniyor olmamla ilgili. Daha az çekinir ve daha direkt olursan gözetim işine daha çok faydası dokunur. Kaya gibi diye düşündü Ernest. Dağ gibi. Genellikle hastalar hakkında görüşme işinin tamamen dışında kalan bu ufak tefek fikir teatileri çoğu zaman Marshall'ın verdiği en değerli eğitim olmuştu. Ernest er ya da geç Marshall'ın zihinsel sağlamlığını benimseyeceğini umuyordu. Marshall'ın hasta terapist arasındaki cinsel ilişkiye karşı aman vermez tutumu da dikkatini çekmişti. Kitap evindeki söyleşilerinden Carlin'le ilişki konusunda yaşadığı ikilem hakkında konuşmaktı niyet. Oysa şimdi emin değildi bunda. Justin konusuna döndü. Evet, Justin'le görüşmelerimiz ilerledikçe seanslarda sağladığımız her türlü ilerlemenin evde karısıyla ilişkisi sayesinde boşa çıktığına daha fazla kani oldum. Karısı Carol tam bir cadalozdu. Şimdi hatırlıyorum, kocası bazlamayla lakar da almasın diye kendini arabadan atan sınır kişilik vakası değil miydi o? Başıyla doğruladı Ernest. Tamam, Carol işte. Dolaylı biçimde de olsa tanıdığım en şirret, en edepsiz kadın. İnşallah kendisiyle asla yüz yüze gelmem. Justin'e dönecek olursak yaklaşık 2-3 yıl süreyle iyi bir geleneksel çalışma yaptım onunla. İyi bir terapötik ittifak kurdum. Dinamiklerine ilişkin açık seçik yorumlar yaptım. Gerekli profesyonel mesafeyi korudum. Yine de yerinden kımıldatamadım oğlanı. Her yolu denedim. Gereken bütün soruları sordum. Niye Carol'la evlenmeyi seçmişti? Bu ilişkiyi sürdürmekle eline ne geçmiş oluyordu? Niye çocuk yapmıştı? Ama konuştuklarımızın hiçbiri davranışa tercüme olmadı. Sonuçta anladım ki başlangıçtaki kabullerimiz, yani yeterli düzeyde yorum ve içgörünün sonunda dışsal bir değişime yol açacağı varsayımı bir cevap sağlamıyordu. Yıllarca yorum yaptım ama anladığım kadarıyla Justin'in iradesi tam anlamıyla dumura uğramıştı. Hatırlarsan Justin'le uğraşırken irade kavramına kafayı takıp bu konuda elime geçen her şeyi okumaya başlamıştım. William James, Rollo May, Hannah Arendt, Ellen Wales, Leslie Forber, Silvano Arietti. Yanılmıyorsam 2 yıl önce de bir konferansta iradenin dumura uğraması üzerine bir tebliğ sundum. Evet, hatırlıyorum o konuşmayı. Gayet iyiydin Ernest. Hala bunu kaleme alıp yayınlatman gerektiğini düşünürüm. Teşekkürler. O çalışmayı bitireyim derken benim irademde hafiften dumura uğramıştı. Şu anda başka 2 yazı projesiyle birlikte rafta duruyor. Hatırlarsan konferansta içgörünün iradeyi iteleyerek harekete geçirememesi durumunda terapistin onu harekete geçirmek için başka bir yol bulması gerektiğini belirtmiştim. Telkini denedim. Kulağımın dibinde fısıldamaya başladım. Bak biliyorsun, bir denemen lazım. Erin Wells'in sözlerini anlıyordum. Evet, anlıyordum. Hani demiş ya, bazı hastaların sırtlarını divandan kaldırıp kollarını sıvamalarını lazım diye. Görsel imgeleri denedim diye devam etti Ernest. Justin'e gelecekteki halini düşünmesini söyledim. Bundan 10-20 yıl sonrasını ve kendini hala bu berbat evliliğin içinde kısılıp kalmış durumda hayal etmesini, kendi hayatını ne hale getirdiğine bakarak vicdan azabı ve pişmanlık duyduğunu hayal etmesini söyledim. İşe yaramadı. Ringdeki köşesinde boksörlere akıl veren antrenörler gibiydim. Ona evlilikten kurtulma beyanına ilişkin provalar yaptırdım. Ama ben bir tüy sikletle antrenman yapıyordum. Karısı ise kelebek gibi uçup arı gibi sokan bir ağır sikletti. Hiçbir işe yaramadı. Galiba bardağı taşıran son damla büyük kamping faciası oldu. Sana anlatmış mıydım bunu? Sen anlat. Önceden biliyorsam söylerim. Tamam. 4 yıl kadar önce Justin ailecek sırt çantalarıyla kamp yapmanın harika olacağına karar verdi. İkiz çocukları var. Bir kız, bir oğlan. Şimdi 8 ya da 9 yaşında olmaları lazım. Ben de teşvik ettim onu. Biraz inisiyatif gösterebileceği her durum beni memnun ediyordu. Çocuklarına yeterince vakit ayıramadığı için hep suçluluk duyardı. Bir yolunu bulup bunu değiştirmesini önermiştim. O da kamp yapmanın iyi bir babalık egzersizi olacağına karar verdi. Çok sevindim ve bunu da ona söyledim. Ama Carol sevinmedi. Gitmeyi reddetti. Belli bir nedeni yok, sırf terslik olsun diye. Ve çocukların Justin'le gitmesini yasakladı. Ormanda uyumalarını istemiyordu. Her türlü fobi var kadında. Aklına ne gelirse, böcekler, zehirli bitkiler, yılanlar, akrepler, üstelik evde tek başına kalamamak gibi de bir sorunu var ki, çok tuhaf. Çünkü tek başına iş seyahatine çıkmakta bir sorun yaşamıyor. Hukukçu kendisi. Yaman bir duruşma avukatı. Justin de tek başına evde kalamaz. İkisi de kaçık. Justin ise kampa gitmekte kararlıydı. Ve onun izni olsa da olmasa da gideceğini söyledi. Benim yoğun ısrarlarım üzerine elbette. Bu sefer mevzi kaybetmeyecekti. Hadi oğlum, hadi oğlum diye fısıldıyordum ben de. Bu sefer geri çekilmiyoruz. Kadın kıyametler kopardı. Ne diller döktü, pazarlıklar yaptı. Bu sene hep birlikte Yosemite Vadisi'ne gidip Ahwahnee Oteli'nde kalırlarsa seneye onlarla kampa gideceğine söz verdi. Pazarlık yok diye taktik verdim. Geri adım atma. Sonra ne oldu? Justin'den bunu beklemeyen kadın şaşırdı. Sonunda pes etti ve Justin'le çocuklar kamptayken yanında kalması için kız kardeşini çağırdı. Ama sonra belirsiz bir durum baş gösterdi. Tuhaf şeyler olmaya başladı. Zafer sevinciyle serseme dönen Justin, böyle bir serüven için yeterince formda olmadığını düşünerek endişelenmeye başladı. Öncelikle kilo vermesi, 9 kilo belirlemişti hedef olarak, sonra da sırt kaslarını kuvvetlendirmesi gerekiyordu. Böylece form tutmak için çalışmaya başladı. Çalışmaları da 40. kattaki iş yerine gidip gelirken merdiveni kullanmaktan ibaretti. Bu antrenmanların birinde akut nefes darlığı baş gösterince kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçmesi gerekti. Ve bu da onu olumsuz etkiledi tabii ki, dedi Marshall. Bana bunu anlattığını hatırlamıyorum ama sanırım hikayeyi tamamlayabilirim. Senin hasta kamping tatili konusunda marazi bir şekilde evhamlanmaya başladı. Kilo veremiyordu. Sırt kaslarının asla güçlenmeyeceğine ve çocuklara bakmayı da beceremeyeceğine inanmıştı. Sonunda ciddi panik ataklar geçirmeye başladı ve kampingi unuttu. Ailecek Ahwahnee Oteli'ne gittiler ve herkes Justin'in salak ruh doktorunun böyle eblehçe bir planı nereden çıkardığını merak etti. Disneyland Oteli. Ernest, eski, çok eski bir hikayedir bu. Ve eski, çok eski bir hata. Terapistler aile sisteminin semptomlarını bireyin semptomları zannetme yanılgısına düştü mü, bu hikaye hep böyle sonuçlanır. Neyse, sen bu olay üzerinde mi umudunu kestin? Başıyla doğruladı Ernest. Onu bulunduğu noktada tutma taktiğini o zaman geçmiştim. Onu terapide, evliliğinde, hayatında, sonsuza dek kısılıp kalmış olduğunu kabul ettim. İşte gözetim görüşmelerimizde onun sözünü etmekten vazgeçmem de aynı zamana rastlar. Oysa şimdi önemli bir gelişme var ha? Evet, dün geldi ve gayet sakin bir şekilde Carol'ı terk edip çok daha genç bir kadınla yaşamaya başladığını anlattı. Bana pek bahsetmediği birisi. Haftada 3 gün geliyor bana ve o kadından bahsetmeyi unutuyor. Vay vay, çok ilginç. Sonrası çok kötü bir seans oldu. Frekanslarımız uyuşmadı. Seans boyunca çok tedirgin hissettim kendimi. Şu seansı bana çarçabuk bir anlat bakalım Ernest. Ernest seansta olan bitenleri aktardı ve Marshall da dost doğru karşı aktarım mevzuna girdi. Yani terapistin hastasına verdiği duygusal tepkiye.